Ayrım 31, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 290. Böylece Boone, yabanıllığın ve yalnızlığın tadını çıkararak her öğleden sonra birkaç saatini insanların yer değiştirmelerini izlemek üzere gezegen kayıtlarını kurcalamak ve sabotaj olaylarıyla eşleşmeler aramakla geçirerek Argyre'dan kuzeye doğru 3 gün boyunca yol aldı. Dördüncü sabahın erken bir vaktinde Argyre'ın yaklaşık 1500 kilometre kuzeyindeki Marineris kanyonlarına ulaştı. Bir kuzey-güney transponder yoluna girdi. Melas Chessman'ın kuzey kenarındaki hafif bir yükseltiye dek yolu takip etti. Orada etrafı iyice görebilmek için rover'dan dışarı çıktı. Büyük kanyon sisteminin bu bölümüne hiç gelmemişti. Marineris çift şeritli otoyolunun tamamlanmasından önce buralara ulaşmak aşırı zordu. Etkileyiciydi, buna hiç şüphe yoktu. Melas uçurumu kanyon zeminine dek tam 3000 metre boyunca iniyordu. Yani orada yamaçların kuzeye doğru bir tür planör manzarası vardı. Kanyonun diğer yamacı uzaklardan seçilebiliyordu. Kıyısı tüm ufku kaplıyor gibiydi. Ve iki uçurum arasında tüm Marineris kompleksinin kalbi olan Melas Chasma'nın engin genişliği uzanıyordu. Uzaklardaki kayalıklardaki başka kanyonlara girişleri belirten yarıkları zar zor görebiliyordu. Batıda Ius Chasma, kuzeyde Kandor, doğuda Coprates. John başlığındaki dürbün merceklerini çoğu zaman yüz koruyucusunun üzerine çekerek Mars üzerindeki en büyük kanyondan olabildiğince çok şey alıp kızıl toprağın coşkusunu hissederek engebeli uçurum kıyısında bir saatten fazla yürüdü. Aşağıya taşlar fırlattı ve gözden kaybolmalarını seyretti. Kendi kendine konuşup şarkılar söyledi. Beceriksiz bir dans sergileyerek topuklarının üzerinde sekti. Ardından rover'ına döndü. Kendine geldi. Yamaç boyunca önünde uzanan kısa mesafeyi aştı ve uçurum yolunun başlangıcına girdi. Burada çift şeritli otoyol tek bir beton yola dönüşüyor ve bir dönemeçle birlikte güney yamacından aşağıya, kanyon zeminine dek uzanan devasa bir kaya rampasının omurgasına kıvrılıyordu. Ceneviz Mahmuzu diye isimlendirilen bu tuhaf yer uçurumdan neredeyse dimdik bir şekilde kuzeye, Kandor Kazma'ya yöneliyordu. Amaçları açısından oraya öylesine kusursuzca yerleşmişti ki üzerindeki yolla birlikte yol yapımcılarının yaptığı bir rampa gibi görünüyordu. Yine de dik bir mahmuzdu ve aşağı inen yoldaki eğimin anlamlı olması için virajlarla donatılması kaçınılmaz olmuştu. Yukarıdan bakıldığında omurga boyunca kıvrım kıvrım inen binlerce viraj, lekeli turuncu bir halıdaki bir çıkıntıdan aşağıya doğru teyellenmiş, sarı bir ip gibi görünüyordu. Boone bu harika şeyden aşağı rover'ın direksiyonunu önce sola sonra sağa, sonra sola ardından sağa döndürerek sonunda tamamen durup geriye ve arkasındaki güney yamacına bakana dek ara sıra kollarını dinlendirmek için duraksaya duraksaya dikkatle indi. Gerçekten de dikti. Derin bir şekilde aşınmış koyakların parçalı dokusu yüzünden üzerine yivler açılmıştı. Sonra yeniden yola çıktı. Yarım saatlik bir sürüş daha yaptı. Sağa sola keskin virajlar tekrar tekrar, ta ki sonunda yol gitgide yayılarak kanyon zeminiyle kaynaşıp düzleşen mahmuzun alt ucuna kadar devam etti. Tam aşağıda küçük bir araç kümesi vardı. Yolu inşa etmeyi henüz bitirmiş İsviçre ekibiydi bu ve sonuçta geceyi onlarla birlikte geçirdi. Yaklaşık 80 kişi kadardılar. Çoğu genç, çoğu evli. Almanca, İtalyanca, Fransızca ve neyse ki değişik aksanlarda İngilizce konuşuyorlardı. Yanlarında getirdikleri çocuklar, kediler, içinde bitkiler ve bahçe sebzeleri olan taşınabilir bir seraları vardı. Kısa bir süre sonra çingeneler gibi büyük kısmı toprak işleme araçlarından oluşan bir kervanla kanyonun batı ucuna Noctis Labyrinthus'tan Tarsis'in doğu kanadına doğru geçen bir yol döşemek üzere ilerliyor olacaklardı. Bunun ardından başka yollar yapılacaktı. Belki bir tane Tarsis yükselimi üzerinde Arsia Mons ile Pavonis Mons arasında belki bir tane kuzeye Ekus tepesine giden yollar. Daha emin değillerdi ve Boone bunu pek de aldırmadıkları izlenimine kapıldı. Yaşamlarının geri kalanını yollar inşa edip gezerek geçirmeyi tasarlıyorlardı. Yani daha sonra nereye gidecekleri onlar için hiç fark etmiyordu. Sonsuza dek yol çingeneleriydiler. Bütün çocukların John'un elini sıkmasını sağladılar ve akşam yemeğinin ardından her zamanki tarzıyla Mars'taki yeni yaşamları üzerine bir şeyler söylediği kısa bir konuşma yaptı. Sizleri burada gördükçe gerçekten mutlu oluyorum. Çünkü bu yeni bir yaşam düzeninin parçası. Burada yeni bir toplum yaratmak için tamamen değişmeliyiz. Teknik düzeyde her şey değişiyor ve sosyal düzey de bunu izleyebilir. Yeni toplumun ne olacağı ya da olması gerektiği konusunda emin değilim. Bu da işin en zor kısmı. Fakat yapılması gerektiğini biliyorum. Sizin ve yüzeydeki diğer küçük toplulukların bu işi deneysel bir temelde çözüme kavuşturduğunu düşünüyorum. Sizi görmek bu konuda düşünmeme yardımcı oluyor. Gerçekten de öyleydi. Küçük yalanlar söylese de sonuçta kendi serbest çağrışımsal tarzıyla düşünceler çantasından ne çıkarsa bir şeyler daha söyledi. Dinleyenlerin gözleri onu dinlerken lamba ışığında parıldıyordu. Daha sonra birkaçıyla kalan son yanan lambanın çevresinde oturdu ve gece boyunca sohbet ettiler. Genç İsveçliler ona ilk yolculuğuna ve tepe altındaki ilk yıllara dair sorular sordular. Belli ki her ikisinin de onlar için mitsel bir anlamı vardı. O da onlara epeyce gerçek öyküyü anlattı. Onları oldukça güldürdü. Sonra onlara İsviçre hakkında nasıl çalıştıkları, neler düşündükleri ve neden orada değil de burada olduklarına dair sorular sordu. Sarışın bir kadın bunu sorduğu zaman güldü. "Bögen'i biliyor musun?" diye sordu ve John hayır dedi başıyla. "O bizim Noel'imizin bir parçasıdır." Sami Klaus bütün evleri tek tek ziyaret eder. Yanında kukuletalı bir pelerin giyip kocaman bir torba taşıyan bir yardımcısı vardır. Bögen. Sami Klaus anne babalara o yıl çocukların nasıl davrandığını sorar. Onlar da ona defteri kebiri yani kayıtları gösterirler. Çocuklar iyi davranmışlarsa Sami Klaus onlara hediyeler verir. Ama anne babalar çocukların kötü olduğunu söylerse, Bögen onları torbasına atar ve götürür. Bir daha da görülmezler. Ne? Diye bağırdı John. Böyle. Orası İsviçre. İşte ben bu yüzden burada Mars'tayım. Seni Bögen mi buraya getirdi? Hep birlikte kahkahalar attılar. Kadın da, evet, hep kötüydüm. Ciddileşti. Fakat burada Bögen olmayacak. Ona kızıllar ve yeşiller arasındaki çekişme için ne düşündüğünü sordular. Omuzlarını silkti ve Anne ile Saks'ın konumlarına ilişkin bir şeyler özetledi. Her ikisinin de haklı olduğunu sanmıyorum dedi içlerinden biri. Adı Jürgen'di ve liderlerden biriydi. Kara saçlı, keskin yüzlü ve ciddi görünümlü bir tür Burgmeister ile çeribaşı karışımıydı. Dipnot Burgmeister, Almanca belediye reisi. Her iki tarafta doğanın yanında olduklarını söylüyorlar elbette. İnsanın bunu söylemesi gerek. Kızıllar burada var olan Mars'ın zaten doğa olduğunu söylüyor. Ama doğa değil, çünkü ölü. Sadece kaya. Yeşiller de bunu belirterek Mars'a terra kurma uygulayarak doğayı getireceklerini söylüyorlar. Ama getirecekleri doğa değil, sadece kültür. Yani bir bahçe, bir sanat eseri. Yani iki yolda doğaya ulaşmıyor. Mars üzerinde doğa diye bir şey olası değil. İlginç dedi John. Bunu Anne'e söylemem lazım. Bakalım o ne diyecek. Fakat bunu bir düşündü. O zaman buna ne diyorsun? Yani yaptığın şeye ne diyorsun? Jürgen omuzlarını silkip sırıttı. Buna bir şey demiyoruz. Bu sadece Mars. Belki de İsviçreli olmak budur diye düşündü John. Onlarla yolculuklarında giderek daha çok karşılaşıyordu. Hepsi de böyleydi. Bir şeyler yap ve kuram hakkında pek fazla düşünme. Ne uygun geliyorsa. Daha sonra birkaç şişe şarabın ardından onlara çakalı duyup duymadıklarını sordu. Güldüler ve birisi dedi ki, "O buraya senden önce gelen değil mi?" Bu sefer John'un yüzünde oluşan ifadeye güldüler. "Bir öykü yalnızca," diye açıkladı biri. Kanallar ya da koca adam gibi ya da Sami Klaus gibi. Ertesi gün Melas Çazma üzerinde kuzeye doğru ilerlerken John daha önce de yaptığı gibi gezegendeki herkesin İsviçreli olmasını, en azından İsviçreli gibi olmasını diledi. Ya da belirli yönlerde daha fazla İsviçreli. ülke sevgilerini belirli bir tarzda yaşam kurarak dışa vuruyor gibiydiler. Rasyonel, adil, başarılı, bilimsel. Bu yaşam için nerede olursa olsun çalışırlardı. Çünkü onlar için önemli olan şey bir bayrak, iman ya da bir dizi sözcük, hatta yeryüzü üzerinde sahip oldukları o küçük kayalık leke bile değildi. Yaşamın kendisiydi. İsviçreli yol yapım ekibi geride bırakılmış yuvadayken bile Marslıydılar. Yanlarında yaşamı getirmiş ve ıvır zıvırı geride bırakmışlardı. İç çekti. Rover'ı transponderleri geçerek kuzeye giderken öğle yemeğini yedi. O kadar da basit değildi elbette. Yol yapım ekibi gezgin İsviçrelilerdi. Bir tür çingeneler. Yaşamlarının büyük kısmını İsviçre'nin dışında geçirmiş olan İsviçreliler. Sayıları çoktu fakat bu nedenle seçilmişlerdi. Farklıydılar. Yurtlarında kalan İsviçreliler İsviçrelilik hakkında oldukça tutucuydular. Hala tırnaklarına kadar silahlanmış, hala onlara para getiren her kimse onun hamalı olmaya hazırdılar. Hala Birleşmiş Milletler üyesi olmamışlardı. Buna rağmen yetkileri artan BMMİB'nin bugünlerde yerel duruma egemen olması onları John için bir model olarak daha da ilginç kılıyordu. Bu dünyanın aynı zamanda hem bir parçası olma hem de ondan uzak durma yeteneği. Onu kullan ama elinde tutma. Küçük ama kontrollü ol. Tırnağına kadar silahlan ama asla savaşa gitme. Bu da onun Mars için istediklerinin bir tür tanımı değil miydi? Ona sanki burada varsayımsal bir Mars devletinin alacağı bazı dersler varmış gibi geliyordu. Yalnız kaldığı zamanın büyük bölümünü bu varsayımsal devleti düşünerek geçiriyordu. Bu onun için bir tür tutku olmuştu ve uçucu heveslerden daha fazla bir şey ortaya koyamayışını oldukça hayal kırıcı buluyordu. Bu yüzden şimdi İsviçre ve ona çağrıştırdıkları üzerine çok daha ciddi düşündü. Bu konuda çalışmaya karar verdi. Paulin, lütfen bana İsviçre yönetimi hakkında bir ansiklopedi maddesi bul. Kendisi ekranda beliren maddeyi okurken rover'ı transponderleri bir ardına geçiyordu. İsviçre devlet sistemi hakkında benzersiz bir şeyleri bulamadığı için hayal kırıklığına uğramıştı. Yönetim yetkisi meclisin seçtiği 7 kişilik bir konseye verilmişti. Karizmatik bir başkan yoktu ve bundan pek fazla hoşlanmamıştı. Meclis federal konseyi seçmenin dışında pek bir şey yapmıyor gibiydi. Yönetim konseyi ile sanki başka bir yer kalmamış gibi 19. yüzyılda Kaliforniya'dan aldıkları bir fikir yüzünden doğrudan müdahaleler ve referandumlarla kendini gösteren halk iktidarı arasında sıkışmış gibiydi. Ayrıca federal sistem vardı. Sahip oldukları tüm farklılıklar yüzünden kantonların oldukça büyük bir bağımsızlığı olması gerekirdi. Ki bu da meclisi güçsüzleştiriyordu. Fakat kantonsal iktidar yıllar geçtikçe çözülüyor, federal hükümet ise giderek güçleniyordu. Bu da neye yol açıyor? Paulin, lütfen anayasa dosyamı çıkar. Kısa bir süre önce başladığı dosyaya birkaç not daha aldı. Federal konsey, doğrudan müdahaleler, güçsüz meclis, yerel bağımsızlık, özellikle de kültürel konularda. Üzerinde düşünülebilir konulardı. Düşünceler çorbasına birkaç veri daha kaydetmek bir şekilde işe yarıyordu. Yol yapımcılarının sakinliğini, sahip oldukları tuhaf mühendislik ve mistisizm karışımını anımsayarak aracını sürmeyi sürdürdü. Onu karşılamalarının sıcaklığını, ki buna pek alışık değildi, her zaman böyle olmazdı. Söz gelimi Arap ve İsrailli yerleşimlerinde oldukça tatsız karşılanıyordu. Belki din karşıtı olarak görüldüğü, belki Frank onun aleyhinde öyküler anlattığı için. Phobos'ta bir cami yapılmasını yasakladığına inanan bir Arap kervanıyla karşılaştığında şaşırıp kalmıştı. Ve böyle bir tasarıyı ilk kez işittiğini söylediğinde bu kez de onlar yüzüne öylece bakmışlardı. Bunu Frank'in yaptığına oldukça emindi. Janet ve diğerlerinden Frank'in onu bu şekilde harcamaya çalıştığını öğrenmişti. İşte bu yüzden kendisini soğuk karşılayan gruplar vardı. Araplar, İsrailliler, nükleer reaktör ekipleri, uluslararası yöneticilerin bazıları. Kendi ateşleri ve dar fikirli programlarına sahip olan, kendisinin daha geniş perspektifine karşı çıkan kimseler. Ne yazık ki sayıları oldukça fazlaydı. Düşüncelerinden sıyrılıp çevreye bakındı. Melas'ın ortasının sanki kuzey düzlüklerine ait bir yermiş gibi görünmesine şaşırdı. Koca kanyon bu noktada 200 kilometre genişliğindeydi. Gezegenin eğriliği öylesine keskindi ki kuzey ve güney kanyon yamaçları kilometrelerce uzanan 3 dikey çizgi tamamen ufkun altında kalıyordu. Kuzey ufku ancak ertesi sabah iki katına çıktı ve hemen kanyon zeminiyle Melas ile Kandor'u birbirine bağlayan kısa kuzey-güney kanyonunun açtığı gedikle ikiye bölen büyük kuzey yamacına ayrıldı. Ancak bu geniş yarığa girdiğinde herkesin Marineris'in dibindeyken görmeyi umduğu türden bir manzaraya ulaştı. Gerçekten devasa boyutlardaki yamaçlar onu iki yanından kuşatıyordu. Parçalı bir oyuklar ve sırtlar sonsuzluğuyla oyulmuş koyu kahverengi yüzeyler. Yamaçların eteğinde kadim çağlarda yuvarlanmış kocaman kayalar ya da fosilleşmiş kumsalların çatlak terasları uzanıyordu. İsviçrelilerin yolu bu yarığın içinde yeşil bir transponder hattıydı. Meseleri ve vadileri kıvrıla kıvrıla aşıyordu. Tıpkı büyük kanyonun iki katı derinliğinde ve beş katı genişliğinde bir kanyonun dibine yerleştirilmiş anıtlar vadisi gibi görünüyordu. Manzara John için başka herhangi bir şeye yoğunlaşmasına izin vermeyecek kadar büyüleyiciydi. Yolculuğu boyunca ilk kez tüm gün boyunca Pauline'i kapatarak sürdü aracını. Çapraz yarığın kuzeyinde Kandor Chasma'nın devasa çukuruna girdi ve şimdi tıpkı boyalı çölün devasa bir kopyasının tam ortasındaymış gibiydi. Dört bir yanda büyük tortul katmanlar, sarılı morlu çöküntü şeritleri, turuncu kumullar, asıl yerlerinden taşınıp gelmiş kızıl taşlar, pembe kumlar, çivit oyuklar. Bütün bu çılgınca renkleriyle neyin ne olduğunu, ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar uzakta olduğunu kavramayı güçleştirerek gözü bulandıran, gerçekten fantastik ve ölçüsüz bir manzaraydı bu. Bir an için yolunu engelleyecek gibi görünen devasa platolar çok geçmeden uzak bir bayırın eğimli katmanı oluveriyordu. Transponderlerin hemen yanındaki küçük kayalar yarım günlük bir araç yolculuğuyla ulaşılacak devasa mesalara dönüşüyordu. Gün batımı ışığında tüm renkler yalımlanmış ve bütün Mars tayfı ortaya çıkmıştı. Sanki kayalardan fışkırıyormuşçasına soluk sarıdan koyu çürük mora kadar bütün renkler alev alev yanıyordu. Kandor Chasma bir gün dönüp burayı araştırması gerekecekti. Ertesi gün İsviçreli ekibin önceki yıl tamamladığı Kuzey Ofir yolunun düzgün yamacını tırmandı. Yukarı, yukarı, yukarı ve sonra farklı hiçbir yamaç görmeksizin kanyonların ötesindeydi artık. Ganges, Catena'nın kubbeli deliklerinin yanından sarsıla sarsıla geçiyordu. Ardından bir kez daha bildik düzlüğe ulaştı. Artık Çernobil ve tepe altının dar ufkunu aşan geniş bir yolu izliyordu. Sonra bir gün daha batıya sürdü. Ekus tepesine, Saks'ın yeni terra kurma karargahına doğru. Yolculuğu bir hafta sürmüştü. 2500 kilometreyi aşmıştı. Saks Russell, Acheron'dan dönmüştü, kendi yerindeydi. BMMİB tarafından 10 yıl önce terra kurma girişiminin bilimsel şefi olarak adlandırıldıktan sonra büyük bir iktidar sahibi olmuştu şüphesiz. Elbette ki bu 10 yıllık iktidarın adamın üzerinde de bir etkisi olmuştu. BM'den ve uluslararası yardımlardan terra kurma girişimine karargah olmak üzere koca bir kasaba yapmalarını rica etmişti ve bu kasabayı tepe altının 500 kilometre kadar batısına Ekus Kazma'nın doğu yamacını oluşturan uçurumun kıyısına yerleştirmişti. Ekus gezegendeki en dar ve derin kanyonlardan biriydi. Doğu yamacı bile Güney Melas'tan daha uzundu. Kasabayı inşa etmeyi seçtikleri kısım 4000 metre yükseklikte bazalt bir uçurumdu. Uçurumun tepesinde kurulan yeni kasaba hakkında çok az belirti vardı. Etrafındaki toprağa neredeyse hiç dokunulmamıştı. Yalnızca orada burada küçük beton istihkamlar ve kuzeyde bir Rickover'ın dumanı görülüyordu. Fakat John Rover ile çıkıp kıyıdaki istihkamlardan birine ulaştığında ve içindeki kocaman asansörlerden birine girdiğinde kasabanın büyüklüğü anlaşılmaya başlanıyordu. Asansörler 50 kat aşağı iniyordu. 50 kat aşağı indiğinde ise dışarı çıktı ve onu bir daha da aşağılara indirecek Ekus Kazma'nın zeminine dek inen bir dizi başka asansörle daha karşılaştı. Bir kat 10 metre olsa demek ki uçurumda 400 kata yetecek yer vardı. Aslında yerin o kadar çok kısmı kullanılmamıştı ve o zamana dek yapılmış olan odaların çoğu en yüksekteki 20 kata toplanmıştı. Örneğin saksın büroları tepeye çok yakındı. Toplantı odası batı yamacına bakan, yerden tavana kadar kesintisiz bir penceresi olan büyük açık bir bölmeydi. John saksa bakınarak odaya girdiğinde hala sabah vaktiydi ve pencere neredeyse aydınlıktı. Uzakta, çok uzakta, hala yarı yarıya gölgeler içinde olan uçurum zemini ve gün ışığı altında Ekus'un çok daha alçak batı yamacı uzanıyordu. Onun ötesinde güneye doğru giderek yükselen Tarsis yükseliminin büyük eğimi vardı. Uzayıp giden yükselimin orta yerindeki şey alçak Tarsis Tholus yükselimiydi ve solunda ufku az biraz aşan Asclepius Mons'un Büyük Prens volkanlarının en kuzeydekinin düz doruklu tepesi duruyordu. 31. Ayrımın sonu. Sayfa 298.